Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Dünya gündeminden merhaba. Profesör Doktor İlhan Uzgel'le birlikte sizlere bugüne kadar dünyadaki gelişmeleri, Türkiye dış politikasındaki durumu, bunu nasıl ele almak gerektiğine dair yayınlar yapıyor, programlarla aktarmaya çalışıyorduk. Şu anda yeni adresimizdeyiz ve sizlere Dünya Gündemi isimli programımızla yeniden buradaki durumu, Türkiye'de neler yaşandığını, dünyada bunun karşılığını, dünyadaki gelişmelerin Türkiye için ne anlama geldiğini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Hocam yeni adresimizdeyiz, Kısa Dalga'dayız. İsterseniz bir genel çerçeve çizelim. Biz bir mühlet ara vermiştik ama bu sırada Türk dış politikasındaki gelişmeler tabii ki ara vermedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Özellikle ekonomide bu gündemdeyken gerçekleşen ziyaret başka bir gözle de izlendi. İsterseniz ilk buradan başlayalım, bir genel değerlendirme alalım. Türkiye dış politikasında ne oluyor hocam?
Bir şey olmaya çalışıyor. Daha çok bir adaptasyon sancısı süreci diyebiliriz buna. Yani yeni bir yönetim var Amerika'da. Rusya Karadeniz Doğu Avrupa hattında daha baskılı gidiyor. Avrupa'da, Almanya'da seçimler oldu, yeni hükümet kuruluyor ve tabii Almanya AB politikasında özellikle İngiltere çıktıktan sonra da yani çok belirleyici ve ağırlıklı. Muhtemelen AB de yeni bir politika çizgisine, hattına geçecek ve bu Türkiye ile ilişkileri de etkileyecek. Yani devam mı edecekler daha önceki uzlaşıya, yoksa bunu gözden geçirip yani Türkiye üzerindeki baskıyı ve etkiyi arttırmaya mı çalışacaklar, bunu göreceğiz. Bölge dönüşüyor. Yeni bir siyaset şekilleniyor Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafyada. Fakat buna dair Türkiye'nin herhangi bir yani dış politika planı, projesi, hazırlığı, stratejisi falan yok. Yani bu çok enteresan bir şey. Sanki ya ekonomide olduğu gibi yani orada bile hiç olmazsa bir teorisi var Erdoğan'ın, yanlış bir teori. Tabii ki yani iktisatçı olmaya da gerek yok. Yani
hani bu sıradan vatandaşları günlük zamlarla aslında evet, bir şeylerin yolunda gitmediğini
yani
hissediyor.
Klasik şey işte İngilizce'deki deyimiyle arabayı atın önüne koyan, ondan sonra niye gitmiyor diyen bir yaklaşım bu. Hani bu biliniyor. Klasik iktisat yani teorisinde bunların hepsi yıllar önce çalışılmış. Günlük hayatta da aslında pratiği görülüyor. Hani orada bir hesabı var muhtemelen. İşte ihracatı arttıracak, yatırım arttıracak, döviz, turizm gelirlerini
hocam
arttıracak.
Hocam yatırım gelmiyor ki sürekli.
Tabii ikisi de olmuyor.
Başta yani olmak üzere zenginsiniz, niye para yatırmıyorsunuz diye azarlıyor. Evet.
Tabii yani bu koşullarda kimse belli ki yatırım da yapmak istemiyor. Çünkü hani şeyin tek koşulu bu değil. Yani ucuz faiz bulmak yetmiyor yalnızca falan.
Öngörüce yani gerekiyor tabii ki.
Dış politika daha bile dağınık. Şey olarak bir hani toplayıcı bir fikir yok dış politikada. Yani mesela Türkiye Batı sisteminin bir parçası mıdır? Türkiye yani Orta Doğu'da liderlik mi arayışında? Türkiye yani bir dengeleyici mi? Hani bir oyun kurucu mu? Bir politikası yok Türkiye'nin. Mesela sorsak, şimdi size sorsam, mesela bir yabancı gazeteci gelse, uzman gelse, mülakat yapsa, hani şöyle bir soru sorsa ikimize de ayrı ayrı, desek yani şu an Türkiye'nin hani temel dış politika hedefleri sizce nedir dese, değil mi? Buna verebileceğimiz net bir cevap yok. Hani
yok,
mesela Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda gidiyor falan. Hani bir dönem İşte Orta Doğu'da model olacaktır falan. Hani bunlar politikadır. Hani bunu eleştirebilirsin o politikayı ama ortada bir politika vardır. Evet. Şimdi dış politikayla ilgili temel problem ortada ana bir hat yok. Yani mesela dengeleyici Rusya ile Amerika, yani çok çok cılız, çok zararlı. Mesela hani bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktım ben, geçen işte Kısa Dalga'daki podcast'te ve yazıda da baktım. Yani mesela dengeleme işini çok daha etkili yapıyor. Yani çok çok mesela, yani şey diyorlar işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikası yok Amerika'nın. Hayır, değil. Yani gayet güzel. İran'la da anlaşıyor. Suriye'de bunlar Amerika itiraz ediyor. Yani fazla yakınlaşıyorsun diyor. Oraya geliriz. Rusya ile de arası gayet iyi. Çin'le bakıyoruz. Çin'le şey teknolojik işbirliği yapıyor. Amerika'ya ama işte İsrail'le Abraham anlaşmaları yapıyor falan. Hani İran'la uzlaşmaya çalışıyor. İran'ın çok yatırımı var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Rusya ile arası gayet iyi. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyi tutuyor falan filan. Bir Katar'la. Ha şey, aptalca işler de yapıyorlar. Hani öyle bir hani şey, deha düzeyinde bir hani dış politika ve güvenlik politikası da yok. Ama hani bakıyoruz, en azından bir şeyler deniyor falan. Türkiye'de o da yok. Hani bir dış politikasında diyelim şu bölgede şu politikamız var ve kalacak. Hayır, mavan diye bir şey söylüyorsun. İki yıl sonra vazgeçiyorsun.
Yani bunu ortaya hatta bunun adamı, yaklaşımını ortaya koyan generalleri tutukluyorsun.
Ha, şey yaptın, birini istifaya zorladın, ötekisini gözaltına aldın falan. Gemileri geri çektin. Hani o zaman burada hangi politika bakıyorsunuz? Hani oradan devam edecek mi diye. Hayır, devam etmiyor. Libya'da bana sorarsanız bir tür taşeronluk işi yapıldı. Şimdi en temelde şunu söylemiştim o geçen yazıda da. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin ve Katar da böyle. Yani Türkiye ile bilgisi yok. Yani iki lider arasında, iki aile arasında, iki rejim arasında, rejimden rejime ilişkiler bunlar. Bizimle ilgisi yok. Bu oralarda ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta şöyle bir fotoğraf var. Cumhurbaşkanı, o zaman damadı, Maliye Bakanı, Katar Emiri ve onun işte aileden maliye işlerine bakan şey, yani bakan sayılarım sayılmaz belli değil. Varlık fonuna falan bakıyor galiba. Ya şimdi dörde oturmuşlar. Hani yemekli toplantı. Ya şimdi burada devlete dair bir şey yok ki. İki aile arasında bir görüşme. Bu hani bu tür ilişkilerin, yani mesela Körfez'de Putin'le bile şeydi, hiç orada arada Milli Savunma Bakanı, MİT Müsteşarı falan da oluyor. Ama bu Körfez'le ilişkiler böyle aileler arası ilişki gibi. Yani biz de paraya sıkıştık, şey yapalım. Sizin kavga ediyorsanız biz o aşiretten yanayız falan. Hani bu tür bir görüntü veriyor. Dolayısıyla genel olarak dış politikanın da uzun süredir Türkiye ile ilgisi giderek azalıyor. Yani Erdoğan rejiminin kendisini ayakta tutmaya çalıştığı pratikler dizisinden söz ediyoruz neredeyse.
Benzer bir biçimde hocam, işte siz de altını çizdiniz. Türkiye'de görünür örnekleri, Türkiye'de dolar kuru özellikle sıçramalar yaşadığında daha önce 2018'de Katar'ın ziyareti olmuştu. Bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyaret geldi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katılmış olduğu yayında İsrail ve Mısır'la da benzer adımların atılabileceğini, bizi şaşırtacak gelişmelerin olabileceğini söyledi. Dolayısıyla sanıyorum buradaki çelişkiler yumağı, yani insan şunu demek istiyor biraz anı. Herhalde bizim bilmediğimiz ya da görmediğimiz bir şey var. Biz görmüyoruz vatandaş olarak, gazeteci olarak, akademisyen olarak ki böyle oluyor. Ama daha herhalde fenası öyle bir şeyin de olmamış olması.
Ya evet, oradan başlayayım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri böyle heybeye şeyi koymuş, içinde bir şey var, dolaşıyor. Yani mesela İsrail'e de işte 10 milyar dolar diyor. Ben baktım, evet. Mesela Ekim ayında Johnson'la görüşmüş. Mesela Johnson'la görüşünce Macron'la da görüşüyor. Eylül'de de Macron'la görüşüyor. O dengeleri iyi koruyorlar belli ki. Öyle takıntılı, yani Katar dışında o saçma bir şeydi zaten, gitmedi de. Öyle takıntılı değiller hani. Opsiyonlarını hep açık tutuyorlar. O kısmı belli. İşte İngiltere ile Johnson'la yaptığı görüşmede de 5 yılda 10 milyar sterlin yatırım yapacağız demiş. Yani aşağı yukarı bu 10 milyarı şeyde tutuyorlar, hani cepte tutuyorlar.
Yani ülkelerin para birimlerine göre çevirmişler hocam, ama niye acaba bize 10 milyar TL demediler diye insan bir düşünmüyor hani.
Ya onun hiçbir işe yaramadığını öğrenmişler. Bize dolar dediler. Hani İsrail'e de dolar. Hani ya bize para var, size yatırım yaparız diyor. Ha bu şey değil. Şöyle algılanmasın lütfen. Yani getiriyor Birleşik Arap Emirlikleri. Hani 10 milyar doları Merkez Bankası'nın kasasına da hibe ediyor. Böyle bir şey yok. Bakacak sen de. Yani işte İstanbul'da iyi arsa varsa, birkaç tesisim varsa, hani 10 milyar dolara kadar yatırım yaparım ben sana diyor. Bana uygun imkan sağlarsan. Bunu da hani ertesi gün fark ettiysen ondan sonra şey kur rekor kırdı. Tabii. Yani 13.5'a geçti. Dolayısıyla ortada bir para, ortada para falan yok. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani
evet, hatta şeyden... Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günkü grup toplantısı açısından piyasaya müdahale ettiğinde acaba hani Birleşik Arap Emirlikleri'nden dolar alındı ve o mu kullanılıyor diye düşünüldü. Ama bugün ortaya çıkan belgelere göre aslında daha çok swap üzerinden, yani piyasadan borçlanmış. Sizin de söylediğiniz gibi böyle çantalarca para getirilip Merkez Bankası'nın kasasında konulmuş değil.
Tabii yok. Bunu hiç kimse yapmıyor zaten. Hiçbir ülke diğerine. Yani işte en fazla biliyorsunuz Amerika'nın İsrail ve Mısır'a yaptı. İşte 1.3 milyar dolar falan yıllık hani askeri yardım adı altında yaptıkları yardım var. Hani yoksa öyle bir ülke başka bir ülkeye yani böyle milyarlarca dolar. Çin de yapmıyor. Yani Rusya da yapmıyor. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani ekonomini batırırsan sen getirip işte IMF geliyor bilmem. Bir de yani Türkiye kocaman bir ülke. Yani bunu böyle hani Birleşik Arap Emirlikleri bütün varlık fonunun yarısını Türkiye ekonomisini kurtarmak için falan harcamazlar. Hani böyle bir şey yok. Yani Yunanistan'ı evet. Da hani o kadar şeydir. Yani 8-9
şey biliniyor sanıyorum hocam. Siz de hani ara ara hem işliyorsunuz hem yayınlarda da söylüyordunuz. Yani Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de, Suudi Arabistan'da zaten varlık fonları olan ülkeler ama yatırımlarında aslında çok dikkatliler. Şimdi onlar da örnek veriyorum petrolden çıkışı öngörüyorlar. Buna göre bir strateji benimsiyorlar, yatırım stratejisi benimsiyorlar. Herhalde bu strateji içerisinde tutup da ya Türkiye'nin ekonomisi kötüymüş, onlara biraz destek olalım, 3-5 milyar dolar ateşleyelim demiyorlardır. Yani hiçbir ülke demez.
Tabii böyle işleme dediğim gibi Yunanistan'ı kurtarmak için çok büyük paralar gerekti. Yani Avrupa Birliği, Almanya, Amerika, IMF bir araya gelip hani öyle bir ülkenin hani Türkiye gibi hani bu döviz krizine çözümü öyle bir tek Birleşik Arap Emirlikleri tek başına falan kimse çare olamaz. Yapısal sorunlar işte kur düşer hani sonra tekrar yükseliyor çünkü yapısal
evet,
sorunlar.
Evet hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor kur bu evet, hani yükselir yani, düşer ama biz hep yükselen taraftayız şu ara.
O kadar tabii kırılgan ki yani ağzından ilk çıkan iki cümle şeyi fırlatıyor döviz kurunu. Doların değerini arttırıyor, liranın değerini düşürüyor falan. Neyse şimdi yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Biraz hani oraya doğru bence biraz bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bunun bir parçası idi. Nedir bu dönüşüm? Artık bunu daha önce de çekimlerde de paylaşmıştık hatırlıyorsun. Hani bir çatışma dinamiği istenmiyor. Yani gerilim ve çatışmadan uzak bir Orta Doğu'ya doğru gidiyoruz. Bu aslında Türkiye'deki ulusalcı algılama açısından da pozitif bir gelişme. Yani açıkça söyleyeyim bir Amerikan müdahaleciliği artık bittir. Yani Orta evet. Doğu'ya Amerikan askeri müdahalesi olmayacak. Şimdi böyle çok iddialı bir şey söylüyorum ama hani şunlar 6 ay sonra Amerika bir yeri işgal edebilir. Hani onu bilmem hani şeyi...
Genel görünüm tabii yani hep söylüyorum. Falcı değiliz. Küreye bakıp yorum yapmıyoruz. Şu anda olanı dönük bir analiz yapıyoruz.
Yani verilere bakıyoruz. Önümüzdeki verilere. Yani bütün veriler hani bu çekirdek Orta Doğu bölgesine, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine bir Amerikan müdahaleciliği yok artık. Tam tersine yani bütün şeyler aslında tersini iddia ediyorlar. Amerika bölgeden çekiliyor. Bu da doğru değil. Hani bunu da belki sonra da belki daha uzun ya yazarım ya tartışırız. Yani çekilme lafı çok gevşek, iyi tanımlanmadan kullanılıyor. Amerika bölgeden çekiliyor. Amerika bölgede yenildi. Amerika başarısız oldu. Onun için İngiltere'yi devirdi. Ama bunlar çok böyle basma kalıp ifadeler ve altı doldurulmamış tanımlamalar. Amerika bölgeden çekiliyor. Bir yere çekildiği falan da yok Amerika'nın. Onu da söyleyeyim. Hani öyle şeydi. Ama sanki böyle Liberty toplamış, Orta Doğu'dan çekilmiş. Hani o güç boşluğunu da başkaları doldurmuş. Böyle bir Orta Doğu'da yok. Böyle bir coğrafya da yok dünyada. Amerika'nın çekildiği bir coğrafya da yok. Çekilme şekilleri var. Yani evet. Askeri olarak hani çekilme şekilleri var. İşte Afganistan'da.
Hani görünürlüğünün azalıyor olması orada olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece spot ışıklarına takılmıyor. Afganistan'daki belki özen gösteriyor.
Çok farklı yorumlamıştım biliyorsunuz. Yani şeydi bir danışıklı dövüştü. Yani şeyi o Taliban'a bırakmak. Yani uğraşma gücünü başka yerlere doğru kaydırmak. Ama Orta Doğu gibi bir yerde hani Amerikan askeri kaybı yok bir şey yok. Dolayısıyla da hani böyle bir hani askeri olarak, siyasi olarak, stratejik olarak buradan çekiliyormuş gibi bir şey iddia. Yani doğru değil, şey yapmıyor, hani var olan durumu yansıtmıyor. Daha az ilgileniyor mu, daha dikkatini buraya mı, başka coğrafyalara mı, yani Hint Pasifik'e, bunlar tartışmalı şeyler, bunlar üzerine konuşmak gerekir. Evet, böyle bir boyut var ama hani oradaki şeyi de çok fazla abartmamak gerekiyor. Amerika'nın çekildiği gibi böyle çok genel klişe bir ifade üzerine analiz kurmamak gerekiyor. Onu söylemek istiyorum.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şimdi ha şunu istiyor Amerika. Yani bir birbirinizle uğraşmayın. Hani o Trump'ın şeyi var ya, okul bahçesinde kavga eden.
Evet, kavga
artık
eden
okul bahçesinde çocuklar. Kavga da olmasın diyor. Yani bu çok net Amerikan politikasında. Bunu hani Amerikan strateji metinlerine baktığımızda, düşünce kurulu metinlerine ve raporlarına, Beyaz Saray, yani siyasetin diline, dış politikanın diline baktığımızda da görüyoruz. Siyasetin kendisinde de görüyoruz. O yüzden işte Trump giderken burada Trump'la Biden arasında bir süreklilik olduğunu da hani tespit edebiliriz. Yani bu da önemli bir veri bizim için. Önemli boyutlarından biri artık Amerika'nın Orta Doğu'ya çok angaje olmasını gerektirici iki tane şey var. Bir, Amerika'nın bölgeye petrol, enerji bağımlılığı pek yok. İkincisi de zaten kendisi yani petrol, doğalgaz satmak istiyor ve satıcısı haline geldi. İkincisi de İsrail artık tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor. Yani Suriye çökertildi, Saddam gitti, Kaddafi gitti. Yani bu Arap milliyetçiliğinin direkleri, yani Bağızçılık ve Arap
direkleri. İran sıkıştırılmış durumda zaten.
İsrail canı istediği zaman şeyi vuruyor. Haber niteliği taşımıyor artık. Suriye'de hedef vurup duruyor. Esnen olmayan bir şey. Golan'ı şey yaptı. Hani ilhak etti. Amerika'ya kabul ettirdi. Ve işte bu Abraham anlaşmalarıyla da artık şeyi kırdı. Yani Arap direnci tamamen neredeyse kırıldı. Şeyden sonra, Mısır ve Ürdün'den sonra. Bu hukuken tanımı olmasa bile yani birçoğu fiilen daha rahat ilişki kurmaya başladılar İsrail'e. Dolayısıyla da İsrail'in güvenliği de sağlandı. Yani burayı ve üçüncü olarak da hani şeyle Körfez'de Doğu Akdeniz'i stratejik olarak bir araya getirdi biliyorsun. İşte bu Türkiye buna çok katkı sağladı. O yüzden de bu yani Baltıklar, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Körfez arasında bir hat inşa etti aslına bakarsan. Yani Amerika Orta Doğu'dan çekildi falan denilen dönemde oldu bunlar. İşte Yunanistan onun merkezi bir şeyi oldu. Alanı oldu. Hani orayı tutuyor şu anda. Böyle bir hani stratejik mantıkla baktığında belki de işte Çin'in doğudan batıya Çin'in bunu söylüyorum. Hani kuzeyden güneye Rusya'nın yayılmasını önleyecek bir hat oluşturmaya çalışıyor. Hani yapılan şey bu. Hani Orta Doğu'dan çekiliyor bilmem bir şey yok. Yani çekilen falan bir şey yok. Yeni bir hat kurma çabası var. Şimdi Türkiye burada nereye oturacak?
Evet.
Bunu gördüler. Bunu biliyorlar bence. Muhtemelen söylüyordu Amerikalılar hani görüşmelerde. Burada Karadeniz ve Doğu Avrupa coğrafyasında Amerika ile işbirliği yapmaya razı olduğunu söyledi. Yani ve çok aktif işbirliği yapıyor. Doğu Akdeniz coğrafyasında da pasif bir politikaya geçti. Yani gemileri çekti. Hatta çok ilginçtir, bu çok üzerinde durulmadı ama Kıbrıs konusunda çok ödün vermeye hazır olduğunu gördük. Yani bu Birleşmiş Milletler bilmiyorum hiç dikkatini çekti mi? BM'den sızdırılan bilgiler bunlar. Doğruluğu teyit edilmedi henüz. Rum tarafında çok şey yapıldı. Ya asker çekmeyi falan kabul ettiğini söylüyor.
Evet.
Türkiye'nin ve işte garantörlük hakkından vazgeçtiğini söylüyor. Bu ikinci anlam planına dönüş aslında bir tür.
Evet.
Dolayısıyla aslında şey burada uyumlu hareket ederek Afganistan olmadı. Yani bu siyasete adapte olmaya çalışıyor. Bu siyasete adapte olursa iki şey olacak. Bir, buradan iktidar ömrünü uzatmaya çalışacak. Yani önce Katar'ı dahil ettiler. İsrail'le anlaşma yapıldı. Dikkat edersen. Şimdi Türkiye'yi içine çekiyorlar. Dolayısıyla düşünsene Amerikan stratejisi çok güçleniyor aslında. Yani Mısır, İsrail, Türkiye, yani Araplar, işte Yahudiler, Türkiye. Buna şeyi de dahil ediyorsunuz, Körfez'i de dahil ediyorsunuz. Mısır, İsrail şeye çok yaklaştı ve Körfez, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a çok yaklaştı. Evet. Türkiye'yi de buna entegre ettiğinde aslında Amerika jeopolitik hedeflerine biraz bayağı ulaşmış oluyor hani bu bölgede. Evet. Buna oynuyor AKP hükümeti. Diyor ki ben bu politikanın parçası olurum ama Rusya ile ilişkilerimi kurmayı devam ettirmek istiyorum. Hani bir özel ilişki kurdum, bir hat kurdum Putin'le. Bunu devam ettireyim. Buna göz yumun. İkincisi içeride demokratikleşmeyeyim. Buna da ses çıkarmayayım. Yani bu pazarlığı sürdürmeye çalışıyor. Fakat Doğu Avrupa ve Karadeniz hattındaki gerilim arttıkça ve Türkiye Batı sisteminde bu yeni şemaya, yeni dizaynın içinde yer aldıkça Rusya ile yolların ayrışması, makasın açılması, stratejik makasın açılması bana sorarsanız kaçınılmaz olacak.
Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Hem bölgede ne olduğunu, özellikle Orta Doğu'daki dengelerde ABD'nin almış olduğu tutumu, bunun Türkiye'ye yansımasını, hem de Türkiye dış politikasındaki bu makas değişikliklerinin ne anlama gelebileceğine dair önemli ipuçları verdiniz, altlarını çizdiniz. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkürler.
Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte dünya gündeminde Türkiye dış politikasında son dönemde gördüğümüz makas değişiklikleri, aslında pek ismini anılmamasının tercih edildiği ülkelerle yeni ilişkilerin kurulmaya gayret edileceğine dönük bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözlerin ne anlama gelebileceğini, bunun ABD dış politikası açısından oturduğu zemini ve genel Orta Doğu görünümü içerisinde Türkiye'nin bunu ne şekilde, neden kullanmaya çalıştığını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.